Ayrım 10.
Bu faaliyet geri kalmış bir memlekette cidden iş yapmak isteyen bir eğitim bakanlığının kendi çalışma alanını aşan ne çetin sorunlarla uğraşmak zorunda kaldığının iyi bir örneğini vermektedir. Okul kitaplarını kendi uzmanlarına sadece yazdırmak değil, onların basılmasını da Eğitim Bakanlığı üzerine almak zorunda kalmıştır. Bunun için devlet matbaasının sermayesi genişletilmiş, ona yeni makineler satın alınmıştır. Bu makinelerin dışarıdan satın alınması işiyle de Eğitim Bakanlığı uğraşmıştır. Memlekette okul levazımı hazırlayan bir sanayinin kurulmasını bile Eğitim Bakanlığı kendi işleri arasında görmüştür. Bunun için özendirici kararlar almış, sergiler düzenlemiştir. Öğretmenlerin mesleki bilgilerini arttırmak, onları yeni eğitim hareketlerinden haberli kılmak için dergiler yayınlamak, bunları öğretmenlere dağıtmak işini de Eğitim Bakanlığı omuzlarına almıştır. Terbiye Dergisi, Marif Vekaleti Dergisi, haftalık bir halk gazetesi bu yayınlar arasında yer alır. Bu dergiler yalnız öğretmenleri ilgilendirmekle kalmamış, Türkiye'de yayınlanan ilk ciddi kültür dergileri olmuştur. Doğudan ve batıdan yapılacak kitap çevirilerini de Eğitim Bakanlığı örgütlemiştir. Bu kitapları çevirenlere, basanlara çeşitli yardımlar yapılmıştır. Güzel sanatların gelişmesi için önlemler alınması, uzmanlar getirilmesi, Türkçenin arıtılması için girişilen çalışmalar da gene Eğitim Bakanlığı'nın işi sayılmıştır. Batılı eğitimciler için bakanlığın bu kadar geniş işlerle uğraşması kolay anlaşılır değildir. Türkiye'nin eğitim sorunlarını uzaktan görenler, bütün bu işlerin toplumun diğer kurumlarına bırakılmasını kolayca salık verebilmektedirler. Okul binalarının planını çizmek, okul kitaplığını dağıtmak, okullara kalem ve kağıt sağlamak bir Eğitim Bakanlığı'nın işi olmamalıdır. Bu yargı Türkiye'nin bünyesine uymamaktadır. Batı'da gelişen sanayi ve ticaret, iş alanları arayan büyük ana para eğitiminin istediği her şeyi kolayca ve en iyi şekilde hazırlayacak olanaklara sahiptir. Türkiye'de eğer Eğitim Bakanlığı okul kitaplarının dağıtımı ile uğraşmazsa okullar kitap bulamamaktaydı. Okul binalarının yapımı üzerine almazsa bir sürü para harcanarak yapılan okul binası en basit sağlık kuruluşlarının dışında kalmaktaydı. Kağıt fabrikasının kurulması işiyle ilgilenmezse öğrencisinin eline verecek kitap bulamamaktaydı. Unutulmamalıdır ki Türkiye'de eğitim bakanları valilere ricalarda bulunarak özel idarelerden sermaye bulmak suretiyle namuslu bir vatandaşın bir kitapçı dükkanı açmasını sağlamak için de didinmişlerdir. Ve bugün 1992 yılında bile Doğu illerinin bir kısmında kitapçı dükkanı ya yoktur ya bir bakkal dükkanında peynir tulumlarının yanında rastgele seçilmiş birkaç kitap bulunmaktadır. 5. Karma eğitim. Osmanlı İmparatorluğu boyunca kızlar ancak ilk eğitim görebildiği için karma eğitim bir sorun olmamıştır. Tanzimatla beraber orta dereceli okullara kızların da alınmasına izin verilince kız öğrenciler daima erkeklerden ayrı okullarda okutulmuşlardır. Kız okullarının avluları yüksek duvarlarla çevrilmiş, erkeklerin onları görmesi önlenmiştir. Bu okullara kesin zorunluluk olmadıkça erkek öğretmenler atanmamış, kadın öğretmen bulunamayınca da çok ihtiyar ve çirkin öğretmenlerin verilmesine dikkat edilmiştir. Ders saatlerinin dışında erkek öğretmenlerin kızlarla beraber bulunması da yasak edilmiştir. Kız okullarında erkek öğretmenlere özel yerler ayrılmış, ders zili çalana kadar onlar burada beklemişler, ders zili çalınca bir kadın mübassırla beraber sınıfa gitmelerine izin verilmiş, dersten çıkar çıkmaz da gene bu mübassırla beraber sınıfı terk etmeleri sağlanmıştır. İmparatorlukta kadınların toplum hayatına karışmak için yaptıkları ilk girişimler Balkan Savaşı'ndan hemen sonra gelişir. Cepheye giden erkeklerden boşalan iş yerlerinden bazılarını kadınlar doldurur. Hastanelerde ve ordu ile ilgili diğer sosyal yardım işlerinde kadınlar çalışmaya başlar. Birinci Dünya Savaşı yıllarında ise kızlar üniversiteye devam edebilmek olanağını elde ederler. Cumhuriyet'in ilk eğitim bakanı bir konuşmasında daha 1923 yılında yeni rejimin kadın hakları hususunda titiz davranacağını ve iki cinse gerek okulda gerek toplum hayatında eşit haklar verileceğini açıklamıştır. Diyor ki, kızlarla erkekler arasında gençlik noktasından, öğrenim noktasından Eğitim Bakanlığı hiçbir fark düşünmemiştir ve düşünmeyecektir. Genç kızlarımızla genç erkeklerimiz aynı sistem içinde yetişeceklerdir. Kız ve erkek aynı yolda gidecektir. Dipnot 25. Adı geçen eser. İlgili söylev ve demeçleri. Cilt 1, sayfa 274. 1926 yılında Medeni Kanun'la Cumhuriyet'in kadın hakları hususundaki ileri ilkeleri kanun haline almıştır. Harp okulları dışında kalan okullar kadınlara da kapılarını açmıştır. İş hayatında kadınla erkeğe eşit ücret esası kabul edilmiştir. Hakim, doktor, öğretmen, kimyager, mühendis okulları ve üniversitenin bütün fakülteleri kız öğrenci kabulüne başlamışlardır. Atatürk, himaye ettiği bir kızı uçak pilotu yetiştirmek suretiyle kadınların zayıflığı ve yeteneksizliği yolundaki ön yargıyı kendisi kırmak istemiştir. Cumhuriyet, daha ilk 10 yılı içinde kadın hakları konusunda birçok Batı devletini geride bırakmıştır. Rejimin bu anlayışı karma eğitimi kolaylaştırmıştır. Okulların karma olmasını zorlayan ikinci bir neden de mali güçlükler olmuştur. İstanbul'da 3 liseden ve Anadolu'da birkaç kız öğretmen okulundan başka Türkiye'de kızların okuyacağı orta öğretim kurumları yoktu. Özellikle subayların ve memurların kalabalık bulunduğu illerden 1925 yılından başlayıp daima artarak bakanlığa baskı yapılıyordu. Eğitim Bakanlığı'ndan kızlar için okul açması isteniyordu. Bakanlığın bütçesi erkeklere yetecek okulları açmaya bile yetmiyordu. Bir de kızlara ayrı okul yapmanın yolu yoktu. Bir çözüm bulabilmek için Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Dairesi 1927 yılında karma eğitim öngören bir tasarı hazırlar. Karma eğitimi uygulamak isteyen bu tasarı, Talim ve Terbiye Dairesi'nde uzun tartışmalara sebep olur. Talim terbiye, karma eğitime karşıdır. Sonunda ortalama bir yol olarak 3 ortaokulun seçilmesine ve buralarda karma eğitimin denenmesine karar verilir. Ama bu 3 okul, kızları okutmak için ana babalardan gelen baskıyı karşılamaktan çok uzaktır. İçinde bulunduğumuz gerçekleri göz önüne alarak meseleyi bakanla bir daha görüştük. Necati sorumluluğu kendi üzerine alarak o yıl 70 kadar ortaokulda karma eğitimin uygulanmasına karar verdi. Dipnot 26. Dursunoğlu Cevat, Türkiye'de Karma Eğitim. İmece, Nisan 1961. Sayı 2, sayfa 22. Böylece o ders yılı Türkiye'nin bütün ortaokulları karma eğitimi uygulamaya başladı. Bakanlık okullara yolladığı bir genelgeyle karma eğitimden kaynaklanabilecek her kötü olayın aynen ve saklanmadan bakanlığa bildirilmesini ister. Ama ders yılı sonunda raporlar toplanınca görülmüştür ki kız erkek ilişkilerinde istenmeyen olaylar asıl karma eğitimi uygulamak istemeyen okullarda ortaya çıkmıştır. Karma eğitim uygulanan okullarda bir iki önemsiz olay bir yana bırakılırsa kız erkek öğrencilerin ilişkileri iyidir, düzenlidir. Bunun üzerine karma eğitim bütün orta öğretim kurumlarında yürümüş, ortaokulu bitiren kız öğrenciler liselere de erkekler ile beraber devam etmeye başlamışlardır. 1930 yılında toplanan Marif Eminleri Kongresi'nde karma eğitime karşı bir tepki görülmektedir. Talim Terbiye Kurulu üyelerinin etkisi ile bazı delegeler karma eğitime karşı çıkmışlar ama bu görüş çoğunluğu sağlayamamıştır. Başlayan devrim yürümüş ve karma eğitim Türk eğitiminin temel ilkelerinden biri haline almıştır. Türkiye'de kadın erkek beraberliği temelini kuşkusuz Türk köy hayatından almaktadır. Batılı romancıların tüller ve kafesler ardında tanıttığı harem kadını ancak bazı büyük kentlerde ve kasabalarda görülmüştür. Ve pek küçük bir azınlığı içine almaktadır. Anadolu köylerinde yani Türk halkının çoğunluğunu meydana getiren bölgelerde kadın iş hayatının vazgeçilmez bir öğesidir. Tarlada, harmanda ve iş hayatının bütün kollarında erkeğin yükünü paylaşmaktadır. Hatta bazı yerlerde erkeklerin kahve köşelerinde oturduğu, buna karşılık iş hayatının bütün yükünü kadının taşıdığı bile görülür. Köylerde satılık ürünü uzak pazarlara eşeğine yükleyip tek başına götüren ve evin bütçesini düzenleyen kadınlar vardır. Düğünlerde, halk oyunlarında ve her türlü törende kadın çok defa erkekten kaçmaz ve onunla beraberdir. Doğu ve Orta Anadolu'da kadınla erkeğin beraber oynadıkları halk danslarının özel bir adı bile vardır. Alacabar. Alevilik gibi batıni mezheplerinin yaygın bulunduğu köylerde ise kadın erkekle beraber içki içer, saz çalar ve töresel oyunlar oynar. Köyde kadının erkekten kaçtığı pek seyrek görülen bir durumdur. 6. Okul programları ve ders kitapları. Cumhuriyet'in okul programlarında yaptığı ilk değişiklik 1924 yılında olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahlığı ve halifeliği öğen eski kitaplarını Türkiye Cumhuriyeti okullarında bırakamazdı. Vasıf Bey'in Eğitim Bakanlığı zamanında toplanan 43 kişilik bir program heyeti ilk, orta ve liselerin ders programlarını değiştirmiştir. İlkin, önceki devrin ideolojisine bağlı olan görüşler kitaplardan ayıklanmış ve yerine Cumhuriyet'in esasları konmuştur. Ortaokul ve liselerin öğrenci için çok ağır gelen ders programları bu değişiklikle bir hayli hafifletilmiştir. Bu okullardan ruhiyat, terbiye, felsefe, malumat-ı hukukiye, malumat-ı iktisadiye, fen tarihi, usulü defter, parantez içinde sırası ile ruh bilim, eğitim, felsefe, hukuk bilgileri, ekonomi bilgileri, fen tarihi ve defter tutma usulü gibi dersler kaldırılmıştır. Bunlara karşılık ev idaresi, atölye, laboratuvar ve kız çocuklar için çocuk bakımı gibi yeni ve öğrencileri hayata hazırlayıcı dersler programlara eklenmiştir. Gene aynı değişiklikle İslami ilimlerden bir kısmı okullardan büsbütün kaldırılmış, bir kısmı da iyice azalmıştır. Arapça ve Farsça kaldırılan dersler arasındadır. Din derslerinin saatleri ise azaltılmış ve sadece liselerin iki sınıfına bırakılmıştır. Bu program değişikliği acele ve hazırlıksız yapıldığı için 1926, 1931 ve 35 yıllarında ilk ve ortaokul programlarında yeni değişiklikler yapılmıştır. 1926 değişikliği ilkokul programlarında olmuştur. Yeni ilkokul programları esasını Dewey'in hayat bilgisi, toplu öğretim ve iş okulu kavramlarından almaktadır. Yeni program bu görüşü şöyle açıklar. Eski ilkokul programlarında bütün dersler birbirinden tamamen bağımsız olarak ayrı ayrı bahislermiş gibi gösterilirdi. Aralarındaki bağlantı ve ilişkilere dikkat edilmezdi. Yeni programda özellikle ilkokulun ilk 3 sınıfındaki dersler hayat ve toplum ekseni çerçevesinde toplu olarak okutulacaktır. Bunun için eski programlardaki tabiat tetkiki, musahebat, tarih ve coğrafya gibi dersler tabiat bilgisi adı altında toplanmıştır. Eski programlarda iş esasına, öğrenimin kişisel çalışma ve yeteneğine özen gösterilmemiştir. Yeni programlarda öğrenci özellikle resim ve el işi gibi derslerde ilgisi uyandırılarak olabildiğince kendi işlerini öğrenecektir. Dipnot 27. TC Marif Vekaleti İlk Mekteplerin Müfredat Programı İstanbul 1927 Mukaddeme. Yeni hazırlanan bu ilkokul programları 1925-26 ders yıllarında seçilen birkaç okulda denenmiş, orada alınan sonuçlara göre bazı değişikliklere uğradıktan sonra 1927 yılında bütün ilkokullarda zorunlu kılınmıştır. Bakanlık, öğretmenleri yeni esaslara hazırlamak için bazı kurslar açmış, yayınladığı dergilerde onlara toplu öğretimin esaslarını göstermeye gayret etmiştir. Ama toplu öğretim veya okulun iş ilkesine göre yenilenmesi her şeyden önce okulun bünyesinde bir değişme istemekteydi. Okul binalarının geniş bahçelerle, oyun yerleriyle, laboratuvarlarla ve bunları besleyecek ders araç ve gelişleri ile donanması gerekiyordu. İkinci önemli sorun öğretmenlerin hazırlanmasıydı. Bakanlığın düzenlediği kurslar bunu sağlamaktan uzaktı. Konuyu tartışan öğretmen örgütleri görüşlerini şöyle belirtiyorlar. İlkokullar için büsbütün yeni tarzda bir program değişikliği oldu. Toplu öğretimin ne demek olduğunu ve nasıl uygulanacağını tamamıyla kavrayamadık. Okul kitapları yazan arkadaşlarımız da yeni öğretimin niceliğini sezmediklerinden bizim işimizi kolaylaştıramadılar. Eğitim Bakanlığı güçlüğü gördüğü için geçen yıl 3 kişi toplu öğretim esaslarını öğrenmek için Viyana'ya öğrenime göndermiştir. Bizim elimizde okuyacak ve faydalanacak okul kitaplarından ayrı bir kitap da yok. Onun için malzeme teminine de imkan bulamıyoruz. Dipnot 28. Muallim Mecmuası. Başlarken 1930. Cilt 7. Sayı 1. Program değişikliğinin güçlükleri devam ederken Latin alfabesi kabul edilir. Bu zorlukları bir kat daha artırır. Böylece yapılan program değişikliği eskiden ayrı ayrı okutulan derslerin şimdi bir adı altında ama gene tamamıyla eski anlatış usulüne göre okutulmasından başka bir sonuç vermez. İlkokul programlarında 1935 yılında bir değişiklik daha yapılmıştır. Gaye ve hedefler bölümünün yeniden yazılması bir yana bırakılırsa, bu değişiklik gerek öğretim ve eğitim yöntemleri, gerek okunan dersler bakımından bir yenilik getirmemiştir. Programların gaye ve hedefler bölümü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojisine ve eğitim anlayışına göre değiştirilmiş, okulların CHP'nin ilkelerini esas almaları ve çocukları buna göre yetiştirmeleri konusuna ağırlık verilmiştir. İlkokul programları için en dikkate değer çalışma köy eğitmenleri denemesi sırasında yapılmıştır. Eğitmenlere verilecek kitapların ve onların uygulayacakları yöntemin kurs boyunca denenerek bulunması esasına dayanan bu çalışma, okul programlarını hayatın gerçeklerine uydurmak için Türkiye okullarının giriştiği ilk başarılı program çalışması olmuştur. Hazırlanan kitaplar, eğitmen kursu boyunca öğrencilerin fikri alınarak olgunlaştırılmış ve ondan sonra köy ilkokullarında okutulmasına karar verilmiştir. Ders programlarında yapılan değişiklikler, yeni okul kitapları hazırlanması sorununu ortaya çıkarmıştır. Türkiye'nin okul kitaplarının hazırlanması, basılıp dağıtılması için giriştiği çalışmalar bilinmeye değer bir gelişme göstermiştir. Devlet okullarında okutacağı kitapları denetlemek hakkını daima kendi elinde tutmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin okullarında Eğitim Bakanlığı'nın yetkili kurulları tarafından kabul edilmeyen hiçbir kitap ders kitabı olarak okutulmamıştır. Ama bu kitapların yazılmasında, basılmasında ve dağıtılmasında çeşitli görüşler denenmiş ve yollar uygulanmıştır. Rejimin ilk 10 yılında bakanlık okul kitabı olarak seçtiği eserlerin basılmasını serbest bırakmış ve basılan kitaplardan birini seçip okutmakta öğretmene yetki tanımıştır. Bakanlığın denetiminden geçip de okullar için kabul edilen kitaplar çeşitli yayın evlerinde basılıp satışa sunulmuş, öğretmen bu kitaplardan birini seçerek sınıfında kullanmıştır. Okul kitaplarının basımında ve dağıtımında tutulan bu yol, ikinci meşrutiyet yıllarından beri uygulama gelmekteydi. O vakitte okul kitapları özel girişimin basımına ve dağıtımına bırakılmıştı. Tutulan bu yolun uygulamada önemli eksiklikleri ve sakıncaları vardı. Baba Ali yokuşuna yerleşen birkaç kitapçı okul kitapları basımını teker altına almışlardı. Bunlar istedikleri kitabı basıyor, istemediklerini basmıyordu. Bir kitabı bakanlığın kabul etmiş olması, öğretmenin kitap seçme hakkı kağıt üzerinde kalan haklar oluyordu. Bu yayın evlerinin şu veya bu nedenle basmadığı kitap piyasaya çıkamıyor, okullara giremiyordu. Güçlerini iyi bilen bu yayın evleri, basacakları kitapları küçük bir telif hakkı ödeyerek her zaman kendileri yazdırıyordu. Kitabın bakanlıkça zora uğramadan kabulü için ya kitabın yazarı Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözü geçen memuru oluyor yahut başka yazarlara hazırlatılan bir kitaba böyle bir yetkilinin adı yazar olarak konuyordu. Bu işe karşılık aslında kitabı yazmamış olan yetkiliye küçük bir telif hakkı ödeniyordu. Bundan sonrası artık kolaydı. Kitaptan ne kadar basılacağına, ne tip kağıt ve kapak kullanılacağına karar vermekte yayın evi hiçbir güçlük çekmiyordu. Kitaplar hiçbir zaman bütün okullara yetecek sayıda basılmıyor, daima az basılıyor, bu nedenle piyasaya çıkar çıkmaz satılıp bitiyordu. Her şeyden önce kendi kazancını düşünen yayın evi, kitap fiyatlarının öğrencinin kesesine uyup uymadığı, uzak yerleşim birimlerine ders yılı başında ulaşıp ulaşmadığı gibi sorunlarla ilgilenmiyordu. Bu yüzden birçok okul her yıl kitapsız kalırdı. Ancak kitapçıların işlerini güçleştiren sorunlar da önemliydi. Okul bulunan nice köyün, kasabanın ve ilin yolu yoktu. Böyle yerlere posta işlemiyordu. Kitaplar bu nedenle okullara ulaştırılamıyordu. Bir sürü yerleşim bölgesinde kitapçı dükkanı bulunmadığından kitaplar ya başka işle uğraşan bir dükkana gönderiliyor ya da bir öğretmenin, milli eğitim memurunun veya müfettişin adına postalanıyordu. Aslında seçim yetkisi olan öğretmen, bölgesine hangi kitap gelebildiyse onu okutuyordu. Böylece kitap seçme ve kitap basımında ve yayınında özel girişimin yarışması kuralı işlemiyordu. Bütün bunlardan başka bir uygulama, bir de öğretmenlerin ve eğitim memurlarının haklarını kötüye kullanması sorununu ortaya çıkarıyordu. Kitap satan eğitimle ilgili kişi, hangi kitapçı kendisine daha fazla komisyon verirse onun kitabını satışa sunuyordu. Bazı müfettişlerin denetledikleri okulların öğretmenlerine bazı kitapları seçip satın almaları için baskı yaptığı bile görülüyordu. Satılan kitapların tutarının yayın evine geri yollamak için ortada hiçbir caydırıcı kanun yoktu. Kitap getirten dükkan yahut eğitimci canı ne vakit isterse parayı o vakit geri veriyor, canı istemezse hiç ödemiyordu. Böyle hallerde yayın evinin yapacağı tek iş, böyle kişilere bir daha kitap yollamamak oluyor, sonuçta gene kitapsız kalan öğrenciler kaybediyordu. Türkiye'de kitaplar özel gelişime bırakıldığı sürece meşrutiyet devrinin yukarıda sayılan güçlükleri şu veya bu ölçüde yeniden ortaya çıktı. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı daha 1926 yılında bazı kitapların basımı ve dağıtımı işiyle ilgilenmek zorunda kaldı. Bakanlık bir iki okul kitabını yazarlardan satın alarak devlet matbaasında kendisi bastırınca gördü ki hem kitapların kalitesinde ciddi bir düzelme hem de fiyatlarda küçümsenemeyecek bir ucuzlama elde edilecektir. Bundan alınan cesaretle 1933 yılında devletin ideolojisiyle ilgili kitaplardan bir bölümü devlet kitabı haline getirilmiş ve bakanlık bunların basılması ve dağıtılması işini kendi tekeline almıştır. Tarih ve medeni bilgiler bu arada sayılabilir. Diğer kitapların basımı ve dağıtımı gene serbest bırakılmıştır. 1939 yılında toplanan Maarif Şurası, devlet kitabı ve serbest kitap konusunu uzun uzun tartışmıştır. Sonuçta beliren fikirler şöyle özetlenebilir. Serbest kitap rejimine taraftar olanlar diyor ki, tek kitap okullara tek ideoloji sokar. Öğrencilerin serbest araştırma ve düşünme olanaklarını ortadan kaldırır. Okul kitabı yazmak ve böylece maddi ve manevi kazanç sağlamak her öğretmenin hakkıdır. Onun gelişmesi için gereklidir. Devlet benim bastırdığından başkası okullarda okutamazsınız diyerek kitap yazma hakkını kontrol altına alamaz. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik anayasası ile çatışır. Okul kitaplarının biraz pahalı olması fena değildir, iyidir. Öğrenci, ana babaları böylece daha çok çalışmak zorunda kalır, tembellikten, miskinlikten kurtulur. Tek kitap yolunu uygulayan Rusya'dan başka bir memleket yoktur. Dipnot 29. 1. Maarif Şurası. Ankara Maarif Vekaleti. 1939. Sayfa 139-179. Tek kitabı savunanların düşünceleri şöyledir. Devletin görevi yalnız kitap yazanı ve basanı korumakla sınırlı değildir. Devlet, memleketin ekonomik gücüyle uygun, ucuz, içi dışı düzgün kitapları sağlamakla da görevlidir. Alfabe kitapları devlet eliyle basılınca fiyatları 30 kuruştan 5 kuruşa düşmüş, on binlerce köy çocuğu ilk defa kitap satın alabilmek olanağı bulmuştur. Değişmeyen devlet kitabı sayesinde bir baba 3 çocuğunu da aynı kitapla okutabilecektir. Ayrıca devlet kitabı öğretmenin kitap yazmasına engel olmamaktadır. Bakanlığın hazırladığı kararnameye göre kitap yazanlar eserlerini bakanlığa gönderecekler, o da bunlardan birini seçip yüksek bir telif ücreti ödeyerek satın alacak, başkalarına da aldıkları derecelere göre para verecektir. Bakanlığın verdiği telif ücreti Bab-ı Ali kitapçılarının hiçbiri tarafından hiçbir kitap yazarına ödenmeyecek kadar yüksektir. Dipnot 30. Adı geçen eser sayfa 144-170. Bu şura bütün ilk, ortaokul ve lise kitaplarının tek devlet kitabı olarak bakanlık eliyle basılması esasını kabul ederek dağılmıştır.